Ayrım 9. Gökleri süsleyen kartal. Wilbur Smith. Sayfa 79. Araçlar arasında dolaşıp yaralı arkadaşlarına yardımcı olmaya çalışan ve ölmüş olanları saran askerler, David'in yol boyunca alçak irtifadan geldiğini görünce hep beraber başlarını kaldırıp baktılar. Miraj onlara öylesine yakın geçmişti ki David onların yüzlerini net olarak görebilmişti. Hepsinin yüzü güneşten yanmıştı. Bazıları sakallı ve bıyıklı idiler ve güçlü kollarını kaldırıp ağızlarını açarak onu selamladılar. Hiç kuşkusuz arkasından ona bağırıp teşekkür ediyorlardı. David, bunlar benim halkım diye düşündü. Kendisini çok mutlu hissediyor ve ellerinin ayaklarının hafifçe titremesine engel olamıyordu. Onların tam üzerinden geçerken eldivenli elini kaldırıp bu genç ve cesur insanları selamladı ve sonra lövyeyi birden çekip kendisini yukarıda bekleyen Brig'in uçağına doğru tırmanışa geçti. Güneşin parlaklığından sonra gizli hangarın ışıkları ona oldukça hafif ve loş geldi. Makinistlerden biri ayağını kokpitten çıkarıp merdivenin basamağına basan David'e yardım ederken birkaç tanesi de uçağa yakıt ve cephane ikmali yapmak üzere koştular. Bu küçük ülkenin küçük hava kuvvetleri böylece tüm uçaklarını her an için görev uçuşuna hazır olarak tutabilme yeteneğine sahipti. Uçuştan dönen uçaklar hiç vakit geçirilmeden yakıt ve cephane ikmali yapılıp yeni bir uçuşa hazır olarak bekletiliyorlardı. Böylece İsrail Hava Kuvvetleri her an için savaşa hazırdı. David kokpitten çıkıp yere inince Brig'in uçuş kontrolörü ile konuşmakta olduğu yere gitti. Eldivenlerini çıkardı ve kaskını koltuğunun altına alıp bekledi. Brig onun yanlarına geldiğini görünce başını çevirip baktı ve beyaz dişlerini göstererek gülümsedi. Sonra elini uzatıp David'in kolunu hafifçe vurdu ve ''Evet'' dedi. ''Ben tüm General Joshua Mordecai olarak senin iyi bir pilot olduğunu anladım. İyi iş göreceksin sen.'' David o akşam Debra'yı yemeğe götürecekti ve geç kaldığı için canı sıkılıyordu. Fakat Debra onun geç kalma nedenini babasından öğrenmişti bile. İki genç eski kentin Yafa kapısından geçip David Kulesi arkasındaki Selek'te gittiler. Restoranın iplerle şekillendirilmiş basit dekorasyonu David'i pek tatmin etmemişti. Fakat patronun kendi elleriyle yaptığı nefis tavuklu musakka ve baharatlı kuskus servisi neşesini yerine getirdi. Bir süre yemeklerini sessizce yediler. Debra David'in içinde bulunduğu ruh halini çok iyi anlıyor ve susuyordu. David pek çok askerde görülen savaş sonrası stresini yaşıyordu. Üzgün gibiydi. MiG'i kovalarken yaşadığı heyecan ve yorgunluğu henüz üzerinden atamamış gibiydi. Ama bir süre sonra lezzetli yemekleri yiyerek iyi karmel şarabını da içip kendine gelmeye başladı. Geniş fincanlarda getirilen kaynamış Türk kahvesi neşesini iyice yerine getirmişti. Debra onun kendini toparladığını görünce ''Bugün neler oldu David?'' diye sordu. David fincandaki son yudumu da aldı ve ''Bir adam öldürdüm'' diye yanıt verdi. Debra'nın merakla kendisine baktığını görünce olanları en ince ayrıntısına kadar onu nasıl izlediğini ve ateş açarak düşürdüğünü anlattı ve sonra ''O zaman'' diye devam etti. ''Görevimi yerine getirmiş olduğumu anladım ve tatmin oldum. Doğru olanı yaptığımı biliyordum.''
''Ya şimdi kendini nasıl hissediyorsun?''
David omuzlarını silkti. ''Şimdi üzgünüm. Bunu yapmak zorunda kaldığım için üzülüyorum.''
Babam çok uzun zamandan beri askerdir ve sadece gerçek savaşa girenlerin, savaşın vahşetini yaşayanların savaştan nefret ettiklerini ve onun nasıl bir şey olduğunu bildiklerini söyler hep.
David başını salladı. Evet, onu iyi anlıyorum. Uçmayı çok seviyorum ama başkaları da zarar vermekten, öldürmekten de nefret ediyorum.
Bir süre ikisi de konuşmadılar. Her ikisi de kendi açılarından savaşın kötülüklerini düşünüyor ve bunu nasıl ifade edeceklerini bilemiyorlardı sanki. Sessizliği bozan Debra oldu.
''Ama bu gerekli'' dedi. ''Yaşamak için savaşmak zorundayız. Bunun başka yolu yok.''
David tekrar başını salladı. ''Evet, başka yolu yok. Arkamızda deniz varken ve Araplar da boğazımıza sarılmışken başka ne yapabiliriz?''
''Bir İsrailli gibi konuştun.''
Debra'nın sesi fısıltı gibiydi.
''Bugün bir karara vardım.
Daha doğrusu babanın desteğiyle verdim bu kararı. Bana 3 hafta içinde İbranice'mi ilerletmemi ve burada yaşayabilmem için gerekli formaliteleri tamamlamamı söyledi.
Debra meraklı bir ifadeyle ona doğru eğildi.
Sonra ne olacak?
Hava kuvvetlerine katılacağım. Yapabileceğim başka bir iş yok. Belki kendi ülkemdeki rütbemi burada da alabilirim. Baban geçici olarak binbaşı rütbesiyle uçabileceğimi ve 1 yıllık bir görevden sonra bunun onaylanabileceğini söyledi bana.
Harika bir şey bu David. Hava kuvvetlerindeki en genç binbaşılardan biri olacaksın.
Evet ama vergiler çıktıktan sonra elime sadece bizim oradaki otobüs şoförlerinin maaşı kadar bir şey kalacaktır.
Debra gülümsedi ve boş ver dedi. İbranice'ni ilerletmene de ben yardımcı olacağım.
David de ona gülümseyerek baktı ve ben de sana bunu sormak istiyordum dedi. Haydi artık çıkalım buradan. Nedense pek rahat değilim burada. Biraz yürümek iyi gelecektir belki.
Bir süre Hristiyan mahallesinde yürüdüler. Daracık sokakların kenarlarına açılmış tenteli tezgahlarda çeşitli egzotik giysiler, deri ceket ve pantolonlar, mücevherat, baharat ve çeşitli yiyecekler satılmaktaydı. Ev ve dükkanların damları birbirlerine değecek kadar yakın görünüyordu. Debra onu Via Dolorosa'daki antikacı dükkanlarından birine götürdü. Dükkan sahibi onları görünce ellerini ovuşturup gülerek hemen yanlarına geldi ve
''Ah Miss Mordecai, hoş geldiniz'' dedi. ''Sayın babanız nasıllar?''
Sonra dükkanın arka tarafına koştu ve onlara kahve pişirdi. Genç kız David'in kulağına ''İşte bu da yarı namuslulardan biri'' diye fısıldadı.
''Brick'ten ödü patlar.''
Debra tezgahtan ince bir altın zincire takılı bir David yıldızı seçti ve genç adamın boynuna taktı. David şimdiye kadar hiçbir mücevher kullanmadığı halde onu kırmamak için boynunu eğmiş ve takmasına razı olmuştu. 6 köşeli David yıldızı delikanlının kıllı göğsünü süsleyecekti bundan böyle.
Debra gülerek ''İşte alıp alacağın madalya bu kadar'' dedi. ''Biz öyle herkese kolayca madalya vermeyiz.'' Artık sana İsrail'e hoş geldin diyebilirim rahatça.
David böyle bir armağan aldığı için mahcup olmuş gibiydi. Hafif bir sesle çok güzel bir şey dedi, teşekkür ederim. Yıldızın herkes tarafından görülmemesi için gömleğinin önünü ilikledi ve sonra teşekkür için Debra'yı öpmek üzere eğildi. Fakat Debra hemen geriye çekildi ve onu uyardı.
Burada olmaz David, o adam bir Müslüman, ona hakaret etmiş oluruz.
Pekala öyleyse kimsenin duygularını incitmeyeceğimiz bir yer bulalım kendimize. Surlar üzerindeki aslan kapısından çıkıp Müslüman mezarlığı yakınındaki zeytin ağaçlarının altında taş bir bank buldular ve oturdular. Çevre tamamen sessizdi. Açık gökyüzünde gümüş ışıklarını yeryüzüne gönderen yarım ay ortalığı aydınlatıyordu ve hava oldukça ılıktı. Debra vadinin diğer tarafında ışıkları görülen bir binaya bakıp artık Interkontinental Oteli'nde kalamazsın diye fısıldadı.
Neden? Bir kere orası çok pahalıdır. Maaşınla orada kalabilmen olanaksız. Param buna yetmez.
David ama sadece maaşımla yaşayacağımı sanmıyorsun değil mi diye itiraz edecek oldu. Ama Debra onu susturdu ve
daha da önemlisi diye devam etti. Artık bir turist değilsin. Bir turist gibi yaşayamazsın.
Peki ne yapmalıyım sence?
Sana bir apartman dairesi bulabiliriz.
Genç adam başını salladı. Peki ama ev işlerini kim yapacak? Çamaşırlarımı kim yıkayacak ve yemekleri kim yapacak? Bu tür işlerde hiç tecrübem yoktur benim.
Debra'nın gülerek hepsini ben yaparım demesi onu birden şaşırtmıştı. Başını yavaşça çevirip yanında oturan genç kıza baktı.
Ne dedin sen?
Debra hepsini ben yaparım dedim diye tekrarladı. Tabii sen istediğin takdirde.
David bir süre sessiz kaldı sonra bana bak Debs dedi. Yani birlikte yaşayabiliriz mi demek istiyorsun? Yani evlenmiş çiftler gibi sürekli olarak aynı evde mi yaşayacağız demek istiyorsun?
Evet onu demek istiyorum tabii ne var bunda?
Ama
David ne söyleyeceğini bilemiyormuş gibi sustu. Böyle bir şeyi hiçbir zaman aklına getirmemişti.
Şimdiye kadar tanıştığı kızlarla hiçbir zaman bu kadar derin ve ciddi bir ilişkiye girdiğini anımsamıyordu. Onlarla ilişkileri hep yüzeysel ve gelip geçici olmuştu. Bu onun için tamamen yeni bir tecrübeydi.
Debra, ne düşünüyorsun diye sordu.
David hafifçe yutkundu ve çatlak bir sesle, evlenmek mi istiyorsun diye sormaktan kendini alamadı.
Senin evlenmek için pazarda bulunan en iyi erkek olduğuna emin değilim pek sevgili David. Çok yakışıklısın ve senin yanında çok mutlu hissediyorum kendimi. Ama sen aynı zamanda egoist, olgunlaşmamış ve şımarık bir sersemsin.
Teşekkür ederim, çok naziksin.
Şimdi bunları bir tarafa bırakabiliriz David. Ben her şeyi bir tarafa bırakıp senin metresin olmaya hazırım.
David kendini tutamadı ve vay canına diye mırıldandı. Bunu bu şekilde açıkça söylemen aklımı başımdan aldı doğrusu.
Debra, ben de şaşırdım zaten diyerek güldü. Ama kendimize bir yer bulana kadar beklemek zorundasın. Biliyorsun, plajlarda ve kaya üzerlerinde sevişmekten pek hoşlanmıyorum.
Evet, bunu her zaman hatırlayacağım. Yani bu benimle evlenmek istemediğin anlamına mı geliyor?
Zaten kendisi de şimdiye kadar evlenme fikrinden nefret etmiş, böyle bir tuzağa düşmemek için elinden geleni yapmıştı.
Debra bir an tereddüt etti, sonra bunu da demek istemedim diye sürdürdü konuşmasını. Yani bunu ancak ikimiz de hazır olduğumuz zaman düşünürüz, tamam mı?
David aptalca bir gülüşün yüzüne yayılmasını engelleyememiş ve ''Tamam sevgilim, tamam'' demişti.
''Pekala binbaşı Morgan, şimdi beni öpebilirsin ama sakın ileri gitme ve geçmişte olanları unutma.''
Birbirlerine sarılıp uzun süre öpüştüler ve sonra David birden kaşlarını çatıp düşünmeye başladı.
''Peki ama Brick ne diyecek buna?''
Debra'nın ''Merak etme, o da bizimle birlikte yaşamayacak'' demesi her ikisini de güldürdü.
''Şakayı bırak şimdi, annenle baban ne derler buna?''
''Onlara gerekli yalanları söyleyeceğim ve onlar da bana inanıyormuş gibi davranacaklar. Bırak da bunu ben düşüneyim.''
David sırıttı ve ''Bese eder'' dedi.
Bunu duyan Debra ellerini çırptı ve ''Bak çabuk öğreniyorsun'' diye bir kahkaha attı. ''Hadi beni yine öp ama şimdi İbranice konuş.''
Delikanlı onu kollarına tekrar alırken İbranice ''Seni seviyorum'' diye fısıldadı.
''Harika, çok iyi bir öğrenci olacağına emindim zaten.''
Üzerinde anlaşmaları gereken bir konu daha vardı ve eve dönmek üzere bahçenin demir kapısından girerlerken Debra onu da ortaya attı.
''Briz, yani ahit ya da sözleşme ne demek biliyor musun?''
David güldü ve ''Tabii biliyorum'' diyerek elinin iki parmağını birbiri üzerine koyup makas işareti yaptı. Loş ışıkta Debra'nın hafifçe kızardığını hissetmişti ve genç kızın sesi fısıltı halinde çıktı.
''Peki ya sen?''
''Bu biraz kişisel bir soru oluyor ve senin gibi genç kızlar bunun yanıtını kendileri bulmalılar. Bunun için epey çalışmalısın.''
''Pekala, bu yanıtı bulmak için elimden geleni yapacağım ben de.''
David birkaç gün sonra Kudüs'te bir apartman dairesi bulmanın hiç de sandığı kadar kolay bir iş olmadığını anlamıştı. Şehrin yeni mahallelerinde bir sürü yeni büyük binalar inşa edilmesine rağmen ev arayanlar o kadar çoktu ki kiralık yerler kolay bulunmuyordu. Debra'nın öğrencilerinden birinin babası emlak komisyoncusuydu ve adamcağız ona ev bulmak için çok çalıştı. Yeni binalardaki daireler için pek çok insan sırada bekliyordu. Fakat eski binalardan birinde bir daire boşalınca adamcağız orasını tutmak için elinden geleni yapıyor fakat çoğunu onlara beğendiremiyordu. Yeni bir kiralık bulunduğunda Debra ona hemen haber gönderiyor. David de bir taksi tutup onu üniversiteden alarak daireyi görmeye gidiyorlardı. Ama şimdiye kadar beğendikleri bir yer çıkmamıştı. Son bulunan kiralık daire David'e göre Casus Lawrence filminden çıkmış gibiydi. Önünde bir palmiyenin bulunduğu binanın her balkonu ve penceresinde çamaşır asılıydı ve çevrede bir deve pazarının kokusu duyuluyordu. Bahçenin hemen yanında da bir ilkokulun bahçesi vardı. Dairede iki oda ve berbat bir banyo bulunuyordu. Duvar kağıdının gül ve çeşitli çiçeklerden oluşan desenleri tamamen solmuş, sadece duvarlara bir zamanlar asılmış resimlerin altları canlı kalmıştı. David banyo kapısını açıp baktığında yüzünü buruşturdu. Döşeme ve kenarları çizilmiş banyo küveti tamamen eskimişti ve değiştirilmek istiyordu. Debra onun hoşlanmadığını görünce ''Buraları Joe ile birlikte yenileyebilirsiniz'' dedi. ''O kadar da kötü değil canım.'' David omuzlarını silkti ve banyonun kapısını yavaşça kapadı. ''Şaka mı yapıyorsun? Buraları yeniden inşa etmek gerek.'' deyince Debra'nın yüzündeki gülümseme birden kayboldu ve dudakları büzüldü.
''Oh David, istediğin gibi bir yeri asla bulamayacağız
ve ben daha fazla da bekleyemeyeceğim.
Ben de öyle.''
David bir an düşündü ve sonra ellerini ovuşturup ''Pekala'' dedi. ''O halde biz de bizim takımdan yardım isteriz.'' Morgan grubunun Kudüs'te ne gibi işleri olduğunu bilmiyordu. Fakat telefon rehberini karıştırınca Morgan Industrial Finance isimli bir firma buldu. Firmanın müdürü Aaron Cohen isminde mahzun yüzlü tıknaz bir adamdı ve yerleri de büyük postanenin karşısındaki Leumi Bank binasında bulunuyordu. Adam Morgan grubunun sahiplerinden birinin haberi olmadan 10 gündür Kudüs'te bulunduğunu öğrenince oldukça heyecanlandı. David ona ne istediğini söyleyince adam başını sallamış ve isteneni bir gün içinde gerçekleştirip gerekli kağıtları imzalamıştı bile. Paul Morgan yöneticilerini büyük bir dikkatle seçiyordu ve Cohen de buna güzel bir örnekti doğrusu. Paul Morgan buna karşılık David'in orada neler yaptığı, gelecek konusunda neler düşündüğü gibi şeylerle ilgili bir raporun hemen kendisine gönderilmesini istemişti ki David de buna itiraz etmedi. Zion Dağı yakınlarında Hinnom Vadisi üzerinde bulunan Montefiore Mahallesi büyük bir inşaat firması tarafından yeniden inşa edilmekteydi. Binalar geleneksel dizayna sahip olup çok güzel ve altın renkli Kudüs taşları ile kaplanmışlardı. Fakat dairelerin içleri modern döşeliydi, banyolar tamamen seramik kaplıydı ve kemerli kapılarla girilen salonların kubbeleri insanı rahatlatıyordu. Her daire özel bir kapalı balkona sahipti. Aaron Cohen'in David için seçtiği daire Malik Sokağı'na bakıyordu ama fiyatı astronomikti. Debra'nın uzun süre yutkunup kendine gelmesinden sorduğu ilk şey dairenin fiyatı olmuştu zaten. Genç kız tek zeytin ağacının bulunduğu terasta uzun süre sessizce bekledi. Terasın taşları adeta fil dişi gibi parlayıncaya kadar cilalanmıştı.
''David, David, bunun fiyatı nedir acaba?''
''Fiyatı önemli değil hayatım. Önemli olan senin sevip sevmediğin.''
''Harika bir yer burası ama bu bizim için çok pahalı olacaktır. Bunu asla ödeyemeyiz.''
''Bedeli ödendi bile.''
''Ne? Ödendi mi? Ne kadar David?''
''Yarım ya da 1 milyon. Ne fark eder ki? Sadece para bu.''
Debra kulaklarını elleriyle kapadı ve ''Hayır!'' diye bağırdı. ''Sakın söyleme bana.'' ''Kendimi öylesine suçlu hissederim ki burada yaşayamam.''
''Oo öyle mi? Ama burada yaşayacaksın, bunu yapacaksın.''
''Dene bakalım, hele bir dene de gör sevgilim.''
Terasa açılan salonun ortasında durup çevreye baktılar. Salon gelecek olan yaz sıcağını karşılayabilecek kadar aydınlık ve havadardı ve her taraf boya ve cila kokuyordu. David pekala mobilyalar konusunda ne yapacağız diye sordu.
''Mobilya mı? Bunu hiç düşünmemiştim.''
''Her şeyden önce şöyle koca bir yatağımız olmalı değil mi?''
Debra seks manyağı diyerek güldü ve boynuna atılıp onu öptü.
Bu tip bir evde modern mobilyalar özellikle de kubbeli salonda hoş durmayacaktı. Bu nedenle antikacıları dolaşıp apartmanın dizaynına yakışacak eşyalar toplamaya başladılar. Debra en büyük sorunları olan geniş karyolayı bir eskicide buldu. Onu satın alıp iyice temizlettiler. Sarı metal bölümlerini iyice parlattılar ve yeni bir yatak alıp üzerine koydular. Yaylı yatağın üzerindeki işlemeli oyalı yatak takımı da Debra'nın çekmecesinden geldi. Eski kentteki halıcılardan küçük kilim ve halılar alıp evin taş döşemelerinin belirli yerlerine koydular. Bunların üzerine bazı köşelere kalın minderler ve zeytin ağacından yapılmış alçak sehpalar yerleştirdiler. Sedef işlemeli küçük tabureler aldılar. Eksik olan bazı mobilyaları da buldukları zaman almayı ya da uzun zaman bulamadıkları takdirde Debra'nın tanıdığı bir Arap marangoza yaptırmayı planladılar. Yatak ve aldıkları büyük masa oldukça ağır olduğundan onların eve yerleştirilmesi sırasında güçlü kuvvetli olan Joe'yu yardıma çağırdılar. Joe Hanna'yı da yanına alarak geldi ve iki genç nişanlı Morgan evinin lüksü karşısında bir süre kendilerinden geçerek çevreye baktılar. Sonra da kolları sıvayıp onlara yardım ettiler. Henna bir ara Debra ile birlikte modern mutfağa girdi ve oradaki makinaları ve diğer mutfak aletlerini görünce hayran kaldı. Daha sonra iki genç kız orada ilk yemeklerini pişirip hazırladılar. David bir kasa bira almıştı. İşleri bittikten sonra masanın çevresine oturdular ve yeni evin şerefine kadeh kaldırıp biralarını yudumlamaya başladılar. David, Joe'nun olanlara pek de sıcak bakmayacağını sanıyordu. Ne de olsa küçük kız kardeşi daha evlenmeden bir erkekle aynı evde yaşamaya başlıyordu. Ama Joe oldukça neşeliydi ve eğleniyordu. Biraları birbiri arkasına dikip gülmeye başlayınca Henna duruma müdahale etme gereği duydu. ''Joe, geç oldu, gidelim artık.''
''Geç mi oldu? Saat henüz 9, görmüyor musun?''
''Böyle bir akşam için geç sayılır.''
Joe onun ne demek istediğini hala anlamamış gibiydi. Soran gözlerle nişanlısına baktı ve ''Ne demek istiyorsun sen?'' diye sordu.
Henna onunla alay eder bir tonla ''Joseph Mordehai, eşsiz bir diplomatsın'' deyince birden kendine geldi, yüzündeki ifade değişti ve suçlu bir tavırla önce David'e sonra da kız kardeşine baktı. Elindeki birayı bir dikişle bitirdi ve bir eliyle Henna'yı tutup ayağa kaldırdı.
''Haydi gidiyoruz'' dedi, ''hala ne bekliyorsun?''
Onlar gittikten sonra David teras ışıklarını açık bıraktı ve panjurlardan içeriye süzülen loşlukta odaya döndü. Dışarıdan gelen sesler iyice hafiflemişti ve içeriye sadece bazı mırıltılar geliyordu. O anda dünyada sanki onlardan başka kimse yokmuş gibiydi. Karyolanın sarı topuzları ve kolları içeriye panjurlardan süzülen loş ışıkta parlıyordu. Yatağın üzerine serili duran örtü ve yastıklardan da lavanta ve naftalin kokuları yayılmaktaydı. David yatağın üzerine uzandı ve ağır ağır soyunan Debra'ya baktı. Genç kız onun kendisini seyrettiğini biliyordu ve sanki hiçbir zaman olmadığı kadar utangaçtı.
9. ayrımın sonu. Sayfa 88.